Ayrım 9.
Öğrencilerle ilgili araştırma yapanlar da problem tarama envanterlerinden yararlanabilirler. Herhangi bir kurum veya sanayi alanında çalışan personele uygun problem tarama envanterleri de hazırlanabilir ve personel yöneticileri tarafından problemlerin belirlenmesi amacıyla kullanılabilir. Problem tarama envanterlerinin uygulanması. Problem tarama envanterleri kim tarafından uygulanırsa uygulansın sonuçların geçerli olabilmesi için uygulamanın titizlikle yapılması, öğrencilerin birbirlerinin cevaplarını görmeyecek bir oturum düzeni içinde uygulanması gerekir. Envanterin samimi olarak cevaplandırılması, problemlerin açık olarak ifade edilmesi için envanteri uygulayan kimsenin uygun bir ortam yaratması, bireyleri bu yolda güdülemesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak envanterin genel açıklamasının hazırlanmasında da değinildiği üzere uygulamada dikkat edilmesi ve yapılması gerekenler biraz daha ayrıntılı olarak aşağıda özet olarak belirtilmiştir. 1. Bireylerin kişisel problemlerine ilişkin olarak açıkladıkları bilgilerin gizli kalacağına dair güvenleri artırılmalıdır. 2. Bireylere uygulama sonuçlarının nasıl kullanılacağı ve belirttikleri problemlerin çözümü konusunda kendilerine ne şekilde bir yardım sağlanabileceği açıklanmalıdır. 3. Uygulama sırasında uygulayan kişi davranışlarının sakin ve yumuşak olmasına özen göstermeli, bireylere yaklaşıp hangi problemleri işaretliyor gibi bir merakla omuzu üzerinden bakmak gibi davranışlardan kaçınmalıdır. 4. Problem tarama envanteri sadece grubun önemli sorunlarını belirleme amacıyla uygulanarak diğer ölçme araçlarıyla bağlantısı da olmayacaksa cevap kağıdına isim yazma zorunluluğu olmadan uygulanmalı veya kimlikleri sadece problemin çözümünde yardımcı olacak kimsenin dışında bilinmemesini sağlayacak sembolik bir işaret koymaları istenmelidir. 5. Uygulanırken envanterin kapak sayfasındaki genel açıklama yüksek sesle okunmalı, sorular varsa cevaplandırılmalı ve sonra envanteri cevaplamalarına izin verilmelidir. 6. Uygulamada cevaplamak için ön deneme veya genel uygulamalara göre belirlenen yaklaşık bir süre verilmeli, zamanın yetmemesi halinde biraz daha uzatılabileceği açıklanmalıdır. Puanlama ve değerlendirme. Problem tarama envanterleri toplam puan ve problem alanlarına ve envanterdeki her probleme ilişkin frekans veya puanlar verir. Toplam puan bireyin genel olarak problemli oluş düzeyine ilişkin bilgi verir, işaretlenen maddeler sayılarak veya işaretlenenlerin dereceleri toplanarak elde edilir. Alan puanları ise bireyin problemlerinin hangi alanlarda yoğunlaştığı hakkında fikir verirler. Madde frekansları ise problemler içinde grubun en önemli problemlerinin hangileri olduğunu gösterir. Envanter, grup için kullanıldığında uygulanan tüm öğrencilerin cevap kağıtları bir bütün olarak ele alınır. Envanterdeki her maddenin frekansı kaç kişi tarafından işaretlendiği saptanır. Elde edilen frekans dağılımından frekansı en yüksek olan problemler belirlenir. Bu problemler öğrencilerin pek çoğunun ortak problemleridir. Problemler, okul, gelecek ve benzer problem alanlarına göre de gruplanarak sonuçlarla ilgili bir rapor hazırlanır. Bu rapor problemlerin çözümüne katkısı olacak ilgililere sunulur ya da toplantılar yaparak açıklanır. Bu toplantılarda sonuçlar grup olarak kullanıldığı kişilerin isimleri söz konusu olmadığı, grubun ortak olan cevapları tartışıldığı için konular objektif olarak ele alınabilmekte, etik kurallar bakımından bireylere zararı dokunacak bir durum ortaya çıkmamaktadır. Sonuçlardan bireysel olarak yararlanmak için öğrencinin cevap kağıdının kişisel dosyasında saklanmakta yarar vardır. Envanter aralıklarla uygulandığında, önceki yıllarda ifade ettiği bireysel problemleri yeni uygulama sonuçları ile karşılaştırarak problemin devam edip etmediği hakkında ipuçları elde edilebilir. Bireyin çeşitli problem alanları için yaptığı işaretler gizli tutulmalı, öğrencinin zararına olacak kullanımlardan kaçınmalıdır. Envanter sonuçlarının kullanılması. Problem tarama envanterleri belirtildiği üzere bireyler ve bireylerin oluşturduğu grubun problemleri hakkında bilgiler verirler. Problem alanlarına göre özellikle okul ortamından kaynaklanan bireysel ve ortak problemler, okul yöneticileri, danışmanlar ve öğretmenler tarafından giderilmeye çalışılır. Böylece okulun psikolojik danışma ve rehberlik programı daha gerçekçi ve belirli problemlere yönelik hale gelir. Bu nedenle problem tarama envanterinin okullarda öncelikle uygulanmasında yarar vardır. Problem tarama envanterlerinden elde edilen bilgiler psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine olan katkısı yanında okulun eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesine, bireylerin kendi problemlerini daha iyi anlamalarına da yardım eder. Psikolojik danışma yardımına özellikle ihtiyaç gösteren öğrencilerin belirlenmesi, öğrencilerin yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum gibi değişkenlere göre farklı problemlerin ortaya konması ve ele alınmasına olanak verir. Envanterin uygulandığı kişiler açısından düşünüldüğünde envanter maddelerini işaret eden bir bireyin daha önce üzerinde durmadığı, açıklayamadığı problemlerini daha açıklıkla anlamasına ve problemini daha bilinçli şekilde danışmana ifade etmesine de yardım eder. Çeşitli problem durumlarının gözden geçirilmesi öğrencileri bir boşalma aracı olarak etkiler. Problemlerin ortaya çıkardığı olumsuz durumları çok boyutlu olarak algılamaya başlar, sadece kendilerine yüklemekten sınırlı ölçüler içinde kurtulmasını ve rahatlamasını sağlar. Sonuçların bireysel olarak kullanılması. Sonuçların bireysel olarak kullanılabilmesi için bireyin cevap kağıdı hangi problemleri işaretlediğinin belirlenmesi bakımından kişinin bireysel dosyasında saklanmalıdır. Problem tarama envanteri özellikle bireysel amaçlarla kullanılacaksa uygulama sırasında cevap kağıdına isminin yazılmış olması ya da başka bir yolla kişinin bilinmesi gerekir. Problem tarama envanterleri problemin kaynağı ve nedenleri hakkında bilgi veren bir teşhis aracı değildir. Sınırlı ölçüde belirli problemlerin varlığı ve yokluğu hakkında bilgi veren bir genel tarama aracıdır. Halbuki bireye yardım edebilmek için problemlerin bireysel, ailesel, toplumsal ve çevresel nedenlerinin bilinmesi, problem kaynaklarının giderilmesi veya kontrol altına alınması gerekir. Bu da psikolojik olan ve olmayan çeşitli bireye yardım hizmetleriyle sağlanır. Problemin belirgin niteliğine göre psikolojik danışmanın, öğretmenin, yöneticilerin, sosyal hizmet, sosyal yardım ve sağlık personelleri gibi bireye yardım personellerinin bireyin probleminin tanınması ve giderilmesi yönünde harekete geçmesini zorunlu kılar. Problem tarama envanterinin sonuçlarının bireysel olarak kullanılmasında danışman bireylerin belirlediği sorunları gözden geçirerek bireysel ve ortak sorunları ayırt eder. Bunları bireysel ve grup danışmanları sırasında problemlerin nedenlerini bulmaya çalışır. Birey tarafından işaretlenmiş problemlerin ve çekingenliği nedeniyle işaretlemediği daha başka problemler varsa ele almak suretiyle sorunların nedenlerini araştırır. Bu süreç içinde envanter aracılığı ile problemlerin bazılarının önceden belirlenmiş olması, danışman-danışan arasında kurulması istenen yakınlığın kurulmasında kolaylık ve zamanda ekonomi sağlar. Problem sayısı ve niteliğine göre danışmaya en çok ihtiyacı olan bireylerin ve öncelikle ele alınması gereken problemlerin seçimine de olanak verir. Sonuçların grup olarak kullanılması. Ortak sorunlar genellikle gruba yönelik olarak ele alınır. Envanter bu amaçla kullanılacağı zaman bireylerin cevap kağıdına isimlerini yazmaları gerekli olmayabilir. Sonuçların grubun bütününe yönelik olarak kullanılmasında gruptaki bireylerin sıklıkla vurguladıkları ortak ve önemli sorunlara ağırlık verilir. Frekans dağılımında en başta gelen problemlerin niteliği, problem alanları, bu temel problemlerin nedenleri ve çözüm yolları üzerinde durulur. Problem tarama envanteri uygulamasının sonuçlarını kapsayan rapor yetkililere ve ilgililere gerekli önlemleri alma yolunda katkıda bulunmaları için tamamı ya da özet bir materyal olarak öğretmenlere, velilere ve gerekirse diğer ilgililere de dağıtılabilir, konferanslar halinde açıklamalar yapılabilir, topluca ya da sınıfların rehberlik saatlerinde öğrencilerle de paylaşılabilir. Böylece öğrenci problemlerinin çözümüne yönelik katkılar artırılabilir. Problem tarama envanterlerinden elde edilen sonuçlar, okulun eğitim, öğretim, spor, boş zaman, eğitsel kol faaliyetleri, psikolojik danışma, sağlık, sosyal yardım ve genelde öğrenciye yönelik hizmetlerin yeniden değerlendirilerek gözden geçirilmesine, ilgili personellerin sorumlulukları paylaşmasına ve sağlıklı bir ortam yaratılması yönünde plan ve programların hazırlanmasına katkı sağlar. Maliyetin düşürülmesi, puanlamasının ve sonuçların analizinin bilgisayarda kolaylık sağlaması bakımından cevap kağıdı kullanılması tercih edilmelidir. Problem tarama envanterine ilişkin sonuçlar değerlendirilirken grubun bütününe, problem alanlarına, cinsiyet, sınıf gibi değişkenlere göre problemlerin frekans dağılımları çıkarılabilir. Değerlendirme süresini kısaltmak için uygun cevap kağıdı kullanılması durumunda optik okuyuculardan da yararlanılabilir. Problem envanterinin geçerlik ve güvenirlikleri. Bireylerin problemlerini belirleme amacıyla kullanılan problem tarama envanterlerinin uygulandığı kişilerin problemlerini gerçekten ortaya çıkarıp çıkarmadığı önemli bir sorudur. Problem tarama envanterini kullanan yurt içi ve yurt dışındaki kaynaklar envanterdeki problemlerin dereceli olarak işaretlenmiş olması, bireylerin envantere karşı güdülendiklerini, olumlu bir tutum gösterdiklerini, problem durumlarının çeşitli ve geniş olması nedeniyle gözlemlere dayalı olarak problem tarama envanterlerinin kapsam ve mantıksal geçerliğe sahip olduklarını belirtmektedirler. Problem tarama envanterleri güvenirlikleri açısından düşünüldüğünde, bireyler envanterleri cevaplandırırken farkında oldukları ve açıklamakta sakınca görmedikleri problemleri işaretlemeleri, problemlerin bir kısmının zamanla geçmiş olması veya alışılmış olabilecekleri, günlük yaşamda yeni problemlerin ortaya çıkacağı gibi nedenlerle aynı kimselere farklı iki zamanda uygulanan envanterde aynı problemlerin ve aynı düzeyde işaretlenmiş olmalarının beklenemeyeceği düşünülmektedir. Bununla beraber yurt dışında problem tarama envanterleri üzerinde 1 ila 10 hafta aralıklarla aynı öğrenci grubuna uygulanmasından elde edilen envanterin tekrarı güvenirliği çalışmalarında, envanterin alt bölümlerindeki problem sayısı ortalamalarının her iki uygulamada da aynı kaldığı görülmüştür. Bu sonuçlar problem tarama envanterlerinin ölçtüğü şeyi oldukça kararlı olarak ölçtüğüne ve belirli güvenirliğe sahip olduğu izlenimini vermektedir. Bölüm 11. Otobiyografi. Türkçe sözlükte otobiyografi, bir kişinin kendini anlattığı yazı, yaşam öyküsü olarak açıklanmakta, Fransızca autobiographie sözcüğünden dilimize geçtiği belirtilmektedir. Otobiyografi, bireyi tanıma tekniklerine göre sınıflandırıldığında kendini anlatma teknikleri içinde yer alır. Otobiyografi yaklaşımında birey kendi yaşamı ve kendisi hakkındaki bilgileri kendi kişisel yorum ve değerlendirmesine göre yazılı olarak anlatmaktadır. Kişi yaşam öyküsünü anlatırken kendince önemli gördüğü bireysel özelliklerini, bu özelliklere karşı tutum ve duygularını, bunların oluşmasında rol oynayan geçmiş zamana ilişkin kişi ve olayları da anlatmakta ve şimdiki zamana ve geleceğe yönelik bağlantılar ve yorumlar yapmaktadır. Otobiyografi, bireyin şimdiki nitelik ve davranışlarının genel gelişim süreci içinde geçmiş yaşantı, koşul ve olaylarla bağlantılı olduğu sayıltısına dayanır. Otobiyografinin içeriğinde kişi benliğini, kendisini nasıl gördüğünü, geçmişte ne gibi gereksinmeleri olduğunu, bunları nasıl doyurduğunu, çevredeki kişilerin beklentilerini, bunların ne ölçüde ve nasıl karşıladığını, yaşadığı güçlüklerle baş etme yöntemlerini, kimlerden destek gördüğünü, kimlerle çatışma içinde olduğunu belirten olayları, duygu ve değerlendirmelerini anlatır. Kişinin kendini ve geçmişini nasıl yorumladığı değerleri, beklentileri, gereksinmeleri ve çatışmaları kişinin bugünkü bireysel davranışlarının temel dinamiği hakkında ipuçları verir. Otobiyografi, insan davranışlarını açıklayan psikoloji kuramları yönünden incelendiğinde, bireyin başkaları tarafından nasıl göründüğünden daha çok, bireyin kendisini nasıl gördüğünü önemli bulan, bireyin davranışlarının kendini ve çevresini algılama biçiminin belirlediğini savunan, psikolojik yaklaşımlar için daha önemli bir bilgi toplama yöntemi olduğu görülmektedir. Otobiyografi yaklaşımının amacı ve işlevi. Bir bilgi toplama aracı olarak otobiyografinin amacı, bireyin doyurulmamış isteklerini ve umularını, benliğine bakış biçimini, kendi duygularını, tavırlarını, beklentilerini, geçmiş yaşantılarını, bireyle ilgili ve etkili olan kişileri ve olayları daha ayrıntılı olarak görmek, bireyin davranışlarının gerisinde bulunan temel ihtiyaçları, tutumları ve doyurulmamış duyguları dolaylı olarak gözlemek ve meydana çıkarmaktır. Kendi yaşam öyküsünü yazan kişi açısından otobiyografinin amacı da bireylerin kendini daha ciddi ve sistemli olarak incelemeleri ve kendilerini bir bütünlük içinde tanımalarını sağlamaktır. Bireylerin zaman zaman kendilerine ilişkin bazı sorunlar hakkında duygu ve düşüncelerini yazmaları, duygularını incelemeye almaları ve düşüncelerini bir sıraya koymaya çalışmaları, parça parça olan geçmiş yaşantılarını bütüncül bir tutumla sistematik olarak ele almaları, kendilerini daha iyi tanımalarına ve bazı sentezlere ulaşmalarına yardım etmektedir. Otobiyografinin bir amacı da bireylerin baskı altında tuttukları daha önce ifade edilememiş sıkıntılarını, çatışmalı duygularını, bilinç altında tutulan doyurulamamış arzularını, beklentilerini yazarak anlatmasını kolaylaştırmak ve gizlenen bu duyguların açıklanmasını, bireyin boşalmasını ve rahatlamasını sağlamaktır. Bunun kişi üzerinde bazı terapötik etkileri de olmaktadır. Otobiyografi psikolojik danışma merkezleri ve kliniklerde bireylerin vaka incelemeleri sırasında da kişiye özgü duyguları, ümit ve dilekleri belirlemede de yararlı olmaktadır. Otobiyografi yazma türleri. Otobiyografi serbest ve belirli konulara bağlı olarak planlı yazma olmak üzere iki yaklaşım içinde yazdırılmaktadır. Serbest yazım. Otobiyografinin serbest olarak yazılmasında bireye kendini bildiği, yaşantılarını hatırlayabildiği andan başlayarak yaşamını kısaca yazması istenmekte, bireyden olayları, konuları seçme, sıraya koyma ve sonuçlandırma gibi konularda hiçbir kural konmamakta ve yönlendirme yapılmamakta, yazma işi tümüyle kişinin kendisine bırakılmaktadır. Kişi yaşamında önemli gördüğü olayların ve kişilerin seçiminde bağımsız olmakta, hoşlanmadığı ya da önem vermediği kişi ya da olayları kişisel tercihine göre gerekiyorsa öykünün dışında tutabilmektedir. Planlı yazım. Belirli konulara bağlı olarak yazdırılan planlı yazım yaklaşımında ise otobiyografinin amacına uygun olarak bireye belirtmesi istenilen konuların başlıklarını içeren bir yazma planı verilmekte ve yaşam öyküsünü bu plana göre yazmaktadır. Bu özelliğinden dolayı planlı yazım türüne literatürde yapılandırılmış otobiyografi denmektedir. Yazım planı. Planlı yazım yaklaşımına uyan bir otobiyografide konu başlıkları duruma ve yazdıran kişinin amacına göre çeşitli ve tercihe bağlı olabilir. Aşağıda yaygın olan ve otobiyografi yazım planı için önemli görülen bazı başlıklar özet olarak verilmiştir. 1. Doğum yeri ve tarihi. 2. Ailesi hakkında bilgi, ana babanın sağ olup olmadığı, kardeşler, ailenin sosyoekonomik durumu ve geçimiyle aile yaşantıları. 3. Kişinin okul yaşamı, en son devam edilen ve önceki okullara ilişkin önemli olaylar, anılar ve başarı durumu, öğretmenleri ve arkadaşları ile ilişkileri, sevilen ve sevilmeyen dersler, bunları etkileyen olaylar, bu konuda aile ve okuldan beklenenler. 4. Boş zamanı değerlendirme tercihleri halen okul saatleri dışında hafta sonları, bayramlar ve yaz tatillerinde zamanı değerlendirme faaliyetleri, bu konularda karşılaştığı yaşantılar ve engeller, boş zaman faaliyetleriyle ilgili okul ve aileden beklenenler. 5. Kişinin genelde ve özel olarak hoşlanıp hoşlanmadığı şeyler, hoşlanılan ve hoşlanılmayan etkinlik türleri, konular, oyunlar, kitaplar, radyo ve TV programları ve diğerleri. 6. Bireyin geleceğe yönelik beklentileri, gelecekte gerçekleşmesini istediği şeyler, gelecek için düşünülen okul, meslek, iş ve diğer planlar. Etkileri yönünden otobiyografi türleri. Yapılan bazı araştırmalar, bireylerin planlı yazım türü otobiyografilerde serbest otobiyografilere göre kendileri hakkında daha çok sayıda problem ortaya koyduklarını göstermiştir. Otobiyografinin başlığının ben ya da kişinin kendisine dışarıdan biri imiş gibi bakıyor olması anlamında, üçüncü tekil şahıs zamiri olarak o olmasının etkisi üzerinde de bazı araştırmalar yapılmıştır. Sonuçlar, otobiyografinin başlığını ben ya da o olarak yazdırmanın değerlendirme sonuçlarında önemli bir fark yaratmadığını göstermiştir. Bu konuda genel sonuçlar olarak literatürde beliren bazı eğilimler A. Ben başlıklı konulara göre planlı yaklaşımın en iyi, B. Konular yönünden yarı yapılandırılmış otobiyografilerin ayrıntılı yapılandırılanlardan daha iyi olduğu şeklinde bulunmuştur. Bir kompozisyon olarak otobiyografi. Okullarda Türkçe dersinde öğrencilerin kompozisyon becerilerini geliştirme amacıyla kendi yaşam öykülerini yazmaları bir kompozisyon konusu olarak verilmektedir. Öğrencilerin yazma becerilerini ve anlatım biçimini ölçen bu otobiyografiler, gerek amaç ve gerek değerlendirme ve çıkarılan sonuçlar bakımından birey hakkında benlik ve kişilik özellikleri hakkında bilgi toplamayı amaçlayan otobiyografilerden farklıdır. Kompozisyon becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir otobiyografide kullanılan değerlendirme ölçütleri, kompozisyonun başlığı, anlatım düzeni, yazının giriş, gelişme ve sonuç olarak planı, ifade zenginliği, orijinallik, yazım kurallarına uygunluk gibi anlatım biçimine ilişkin yönleri kapsar. Bireyin kişiliği ve yaşantılarını değerlendirmeyi amaçlayan otobiyografide değerlendirme ölçütleri daha sonra belirtileceği üzere kompozisyon türünden tamamen farklıdır. Değerlendiren kişilerin uzmanlık alanları da birbirinden farklı bulunmaktadır.